Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu videoda sizlere Asus ZenBook S16 UM5606W model numarasıyla geçen incelik, hafiflik, taşınabilirlik odaklı ama daha da önemlisi AMD Ryzen AI 9HX işlemcisiyle yapay zeka kabiliyetleriyle ön plana çıkan bu dizüstü hakkındaki yorumlarımı, deneyimlerimi aktarıyor olacağım. Detaylarını aktarayım size çünkü bu makinede daha önce görmemiş olduğunuz bir malzeme de kullanılıyor. Detaylarına inelim. Malzeme kalitesi, boyutlar ve taşınabilirlik. Şimdi bu makine 16 inç ekranlı bir dizüstü. 1,5 kilogram ağırlığında ve 1.1 santim kalınlığında. Küsuratı var ama o civarlarda. Şimdi bu makineyi böyle elinizde tutup kaldırdığınızda diyorsunuz ki ya 16 inçlik bir makine daha ağır olmalıydı sanki. Böyle bir hissiyata kapılıyorsunuz çünkü gerçekten çok çok hafif bir makine boyutlarına göre. Sonrasında bir sırt çantasıyla mı taşıyacaksınız? Hayır, el çantasıyla taşırsınız. Hani o bile fazla gelir. Kolunuzun altında rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Yanında gelen adaptörüyle beraber tip C üzerinden aslında güç veriyorsunuz. Hani PD destekli bir diğer adaptörle de bunu yapabilirsiniz. Hem telefonunuzu hem dizüstünüzü şarj edebilirsiniz. Burada ciddi bir taşınabilirlik avantajı var. Çok ince bir makine ve malzeme kalitesi çok ilginç. Seramik alüminyum. İlk defa bu tabirle karşılaşmış olabilirsiniz. İlk defa bu malzemeyi görmüş olabilirsiniz. Ben de ilk defa görüyorum ve ilk defa bir dizüstüde kullanılıyor. Aslında havacılık sektöründe ve sonrasında ultra lüks saatlerde kullanılan bir malzemeymiş. Asus tarafındaki adı da seralüminyum. Yani alüminyumdan türettikleri bir isim aslında. Kapağında hissediyorsunuz. Seramik bir yüzeyin hafif soğukluğu var. Üzerinde çizgiler işlenmiş. Bir toplantı masasında mesela gayet güzel, klas gözüküyor. İskandinav beyazı ile beraber gelmekte. Zumai grisi de bulunmakta aslında. Ondaki seramik görünüşü birazcık daha belirgin şekilde sizlere yansıyor. Genel manada tasarımıyla eşsiz bir makine. Şu anda kullanılan malzeme itibarıyla yine eşsiz bir makine. Kalbinde AMD Ryzen AI 9HX 370 yani 12 çekirdek 24 izlekli 28 Watt TDP'li. Gerçi 55 Watt TDP'ye kadar çıkabilen bir işlemci bu. Konfigürasyona göre değişiyor. Ama yine de böyle bir işlemciyi bu kadar ince ve hafif bir dizüstüde nasıl kontrol altına alıyorlar? Burada bir takım özel şeyler yapmışlar aslında. Ekranın hemen altında, klavyenin hemen üstünde bir ızgara yapısı görüyorsunuz. 35-22 olarak geçen bir CNC süreciyle beraber oluşturulmuş. Hem görsel anlamda güzel bir yapı katıyor. Hem de ızgaranın yapısını değiştirip hava akışını arttırdıklarını iddia ediyorlar. Sonrasında iç kısma geçtiğimizde çift fanlı bir soğutma sistemi görüyoruz. Yine ince yapıda vapor chamber yani buhar kazanı dediğimiz soğutma sistemleri, blokları bulunuyor. Bunun dışında arkadaşlar katmanlar halinde iki katman özellikle grafen yapı görüyorsunuz. Ve bu dizüstüyü bu şekilde kontrol altına alıyorlar. Aynı zamanda da bu dizüstü yani herhangi bir koşul altında günlük yaptığınız işlerden bahsediyorum. Fan çalıştıran bir makine değil. Serin çalışabiliyor. Bakın 12 çekirdek 24 izlekli. Evet 28 Watt TDP'li ama bunu sıfır gürültüyle yapmak işte bu bir başarı. Giriş çıkışlara geldiğimizde sol tarafında bir tane HDMI 2.1 portu görmektesiniz. Yüksek tasarım hızı ve yüksek çözünürlükle beraber görüntü akışı sağlayabiliyorsunuz. Ama bunun dışında iki tane de Type-C portu görmektesiniz. Bunlar 40 gigabitlik portlar. Hem görüntü akışı sağlayabiliyorsunuz hem veri akışı sağlayabiliyorsunuz. Bu sayede harici bir GPU bağlanabilir mesela. Asus'un da böyle çözümleri var. Sonrasında isterseniz buradan bir monitör bağlayabilirsiniz. İsterseniz buradan yüksek hızlı dosya aktarımı sağlayabilirsiniz. 40 gigabitlik kutular var mesela. Yüksek hızlı dosya paylaşımı önemli bir şey. Benim yaptığım iş için özellikle böyle bir makinede video işleyecekseniz arkadaşlar sürekli 300, 400, 500 GB'lık videolarla uğraşıyor oluyorsunuz. Bu gerçekten önemli. Sonrasında bir tane jackımız var. 3.5 mm'lik jackımız. Sonrasında sağ tarafa geliyorsunuz. Bir tip A portu, 10 GB'lik port ve kart okuyucu. Tam boy kart okuyucu 4.0 standardında. Yani micro SD bu makinelerde uzun zamandır dolaşıyor. Neden? Tam boy olmalı, böyle olmalı. Belli ki Asus kullanıcıları net bir şekilde dinliyor. Klavyesine geldiğimizde çiklet bir klavye, aydınlatmalı bir klavye. Yazılımı üzerinden aslında ortam ışığına göre açılıp kapanmalarını sağlayabiliyorsunuz. Multimedya tuşları var. Multimedya tuşlarını FN kombinasyonu olmadan da çalıştırabiliyorsunuz. İsterseniz FN kombinasyonunu da bağlayabilirsiniz. Yine yazılımından yapabildiğiniz bir şey. 16 inçlik bir dizüstü olduğu için aslında daha da böyle geniş bir alana serilmelerini bekleyebilirsiniz. Numpad bekleyebilirdiniz belki de. Ama benim kullanım alışkanlıklarım dolayısıyla aslında tuşlar arasındaki boşluklar gayet güzel. Alışma sürecine Hani çok maruz kalmıyorsunuz. Hızlı bir şekilde hızlı yazmaya başlıyorsunuz. Tuşların stabiliteleri gayet güzel. Kenardan köşeden wobble dediğimiz sallantılar yok aslında. Ve gerçekten işinize yarar bir klavye. Copilot tuşu da bulunmakta üzerinde. Eğer ki yapay zeka özelliklerinden faydalanmak istiyorsanız ki bu makine Windows 11 Pro ile beraber gelmekte ve Copilot'tan ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Ben çok faydalanıyorum. Özellikle metin ürettiriyorum, reklam metinleri ürettiriyorum, görseller ürettiriyorum. Hemen buradan Copilot'a ulaşabilmek yapay zekayı hızlı bir şekilde kullanabilmek için önemli. Klavye genel manada kullanışlı, sessiz ve dönütleri yeterince iyi, yazı yazmaktan keyif alabileceğiniz bir klavyedir. Ve touchpad'e geldiğimizde, touchpad benim görmüş olduğum en büyük touchpad. Bu kadar büyük bir touchpad görmedim. İlk etapta şunu merak edeceksiniz. Şimdi bilek alanı çok geniş zaten. Yukarıdan biraz konumlandığınızda bayağı bilekleriniz rahat ediyor. O güzel. Ama hani benim avuç içim değdiğinde ekranda imleci sağ sola gereksiz yere sallayacak mı, yönlendirecek mi? Hayır, bunu da yapmıyor. Yani palm rejection dediğimiz olay güzel çalışıyor. Benim son zamanlarda Windows 1 üstünde denediğim en keskin hareketleri, en doğrusal hareketleri algılayabilen aslında touchpad oldu ve bu boyut boşuna değil. Burada ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Sol taraftan yukarı aşağı çektiğinizde ses ayarı yapabiliyorsunuz. Sağ taraftan yukarı aşağı çektiğinizde ekran ışını ayarlayabiliyorsunuz. Yukarıdan sağa sola çektiğinizde ise videoda 5 saniye öncesine veya 5 saniye sonrasına gidebiliyorsunuz. Yani gördüğüm en kullanışlı ve Windows distrolerdeki tekrarlıyorum en keskin touchpadleri başında geliyor. Çok devasa bir şey. Asus'un Lumina OLED ekranı 16 inç boyutunda, 3K çözünürlüğünde, 120 Hz tazminatına sahip 0.2 milisaniye tepki süresiyle gelen 10 bit OLED bir panel. 500 nit parlaklığa çıkabiliyor HDR içeriklerde. Ve şu noktada görüp görebileceğiniz, hani dizi film izlemek için bir dizüstü de özellikle, hani en iyi ekranların başında geliyor desem yeridir. Çok keyifli dizi film izlemek. Gerçek siyahları ve gerçek renkleri görüyorsunuz diyebilirim. DCI-P3 renk gamutunun da %100'ünü karşılıyor. Yani bu ekranda renk doğruluğu odaklı bir şeyler yapmak isterseniz hem işlem gücü olarak bunu yapabilirsiniz hem de bu renklerin ne kadar doğru gözüktüğüyle alakalı hiçbir endişeniz olmamış oluyor. Yani Pantone onaylı bir ekran bu aynı zamanda. Display HDR True Black 500 destekli. Yani siyahlarla alakalı bir sertifikasyonundan bahsedeyim. TÜV Rheinland sertifikası da bulunmakta. Mavi ışığı mümkün olduğunca azaltan bir ekran. Yani bu ekranda dizi film izlemek, oyun oynamak çok çok keyifli. Hani neredeyse bir rakibi yok. Oyuncu dizüstüleri, içerik üretme dizüstüleri hepsini toplamda düşündüğünüzde. Bir yandan da renk doğruluğu çok iyi. İstediğiniz işi... Yani yapabilirsiniz. TV'ye dizi film falan mı işte kurguluyorsunuz? Veya YouTube'a? Hadi YouTube olsun. YouTube'da şu anda hani altta kalır kameraların veya sistemlerin kullanıldığı bir mecra değil. Sonuna kadar bu ekrandan faydalanabilirsiniz. İşlemcinin adını sürekli dile getirdim ama şimdi detaylarına inelim isterseniz. AMD Ryzen AI 9 HX 370 12 çekirdekli, 24 izlekli, 28 watt TDP'li bu sistemde 55 watt'a kadar konfigüre edilebiliyor. Bu taşınabilirlik hafiflik odaklı bir dizüstü sonuçta. 55 watt'a kadar konfigüre ettiğinizde hatta 8945HS'nin %30 önüne geçebilen bir işlemci aslında. Konfigürasyona göre değişiyor dediğim gibi. Tek çekirdek için 5.1 GHz'e kadar çıkabiliyor. Çok çekirdek için şu anda performansını görüyorsunuz zaten. Cinebench skorunu da görüyorsunuz. Stabilitesini ve çalışma sıcaklıklarını da görüyorsunuz. Bu işlemci arkadaşlar sizin günlük işler yaparken zaten fazlasıyla performans bulacağınız bir işlemci. Oyun oynamak istediğinizde mesela Radeon 890M var dediğim gibi. RDNA 3.5 mimarili. Bunda da canı sıkıldı da oyun oynamak istediğinizde rekabetçi bir şeyler oynamak istiyorsunuz. Veya AAA oyunlar değil de stres atabileceğiniz oyunları oynamak istediğinizde performans gösterebilen bir kurulum oluşturuyor aslında. İçerik üretme sürecine de geldiğimizde zaten bu ekran dediğim gibi Pantone onaylı ve DCI-P3 renk gamutunun %100'ünü gösterebilen bir ekranla geldiği için işlemci tarafında da kesinlikle sizin gözünüzü arkada bırakmıyor. İstediğiniz performansı hem ön izlemede hem de çıktı alma esnasında sizlere sunuyor. Bu işlemcilerin en önemli özelliği de yapay zeka tarafında sundukları performans. Ryzen AI ile beraber 81 TOPS, bu yapay zeka gücünü ifade etmek için kullanılan değer aslında, güç sunabiliyor. Ve AI Experience ile beraber Asus'un kendi suite'i aslında. Burada fotoğrafların arkasından işte arka planı silebilirsiniz. bir konferans gerçekleştiriyorsunuz. Bu konferansta söylenenleri altyazıya dökebilirsiniz. Sonrasında telefon görüşmelerinde yine işinizi kolaylaştırıyor. Soru sorup cevap alabiliyorsunuz. Bir medya hub'ı haline getirebiliyorsunuz. Video generate edebiliyorsunuz. Tabii ki bunlar AI experience'ın içerisindeki deneyimler. Bunun dışında sizin çeşitli promptlarla oluşturduğunuz videolarda yine lokal olarak bu işlemi hızlı bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Çünkü bulut sistemler kullanıyorsunuz ve bulut sistemler yani bir başka sistemin aslında gücünden faydalanıyor. Onlara bağlı kalmış oluyorsunuz. İnternet bağlantısına bağlı kalmış oluyorsunuz. Ama burada lokal olarak bir database oluşturduğunuzda buradan generate edebileceğiniz, üretebileceğiniz metinler, videolar, sesler, yazılar gerçekten burada bu işlemcinin Ryzen AI'ın önemi ortaya çıkıyor.
Zen 5 mimarisinin Zen 4'e göre performans farkına gelince işlemci ağırlıklı bir oyun olan Far Cry 6'da %10, video sıkıştırmak için kullandığım Handbrake'de %11, modelleme için Blender'da %23, popüler sentetik test Cinebench R23'te %17, makine öğreniminde ise tek çekirdekte %32 daha iyi başarım gösteriyor. Styx Point ailesiyle NPU yani nöral işlem ünitesiyle watt başına performansta verimlilik işlemci ve dahili GPU'lara kıyasla tam 35 kat artmış oldu. Bunun en önemli mimarı ayrı ve atanmış bir NPU kümesinin XDN2 kümesinin bulunması. Bir önceki nesile göre işleme kapasitesi 5 kat, enerji verimliliği 2 kat arttı. Rakipleriyle kıyaslamasında tablolarla görüyorsunuz. AMD 3. nesil Ryzen AI Styx Point'i günümüz iş yükleri için yeni bir temel olarak adlandırıyor ve özellikle kendine has 2 işlemci kümesinden yani performans ve enerji verimliliği odaklı hibrit bir yapıya dem vuruyor. Söz konusu 4 nanometre mimariyle Ryzen AI 9HX370'in 4 çekirdeği performans odaklı Zen 5, diğer 8 tanesi verimlilik odaklı Zen 5C çekirdeği. Bu kurulumla Hawk Point'e göre benzer TDP'de %30'un üzerinde daha fazla performans gösterebiliyor. M100 2.0'da görsel üretme sürecinde AMD XDNA Super Resolution ile üretim sürecini 2 kat hızlandırabilmeniz, Stable Diffusion bazlı AI yeteneklerinden faydalanan çözünürlük yükseltme odaklı Gigapixel AI'deki avantajlar, Blender ve 3ds Max kullanılabilen D5 Renderer'ın Ray Tracing sürecinde AMD RDNA 3.5 bazlı DirectX Ray Tracing'i kullanıp CPU bazlı çözümlerin yerine geçmesi gibi önemli konular da var.
RAM ve depolama tarafına geldiğimizde LPDDR5X RAM'lerle karşılaşıyoruz. 32 GB toplamda. Bu kadar ince düstülerde, hafif düstülerde zaten bunları entegre yapmak gerekiyor. Rakiplerinde de aynı şekilde seyrediyor. Ve SSD tarafına geldiğimizde 1 TB'lık ve 2 TB'lık seçenekleri var aslında. Gen 4 SSD'ler bunlar ve baya hızlılar. Bu sistem açılırken, kapanırken veya herhangi bir işlem yapıyorken sizin böyle başında bekleyeceğiniz veya bir nefeslendiğini hissettiğiniz makineler kesinlikle değiller. Çok çok hızlı çalışıyorlar. Ekranın çerçevelerine baktığımızda kenarlardan oldukça ince, yukarıdan hafifçe kalın olduğunu göreceksiniz. Burada çift mikrofon kurulumuna gidilmiş ve aynı zamanda ortasında bir tane de kamera var. Burada da yapay zekadan faydalanıyorsunuz aslında. Hem size gelen ses için hem de karşı tarafa giden ses için. Mesela size gelen ses için arka plan gürültüsünü silebiliyorsunuz. Siz de sesinizi yollarken arkadaşlar arka plan gürültüsünü yine yok edebiliyorsunuz. Bunu Asus'un yazılımı üzerinden yapabilmeniz mümkün. Buradan çeşitli ayarlara erişebiliyorsunuz. Düşünüzü maksimum verimde kullanmak ve bütün faydalarından faydalanmak istiyorsanız aslında bu yazılımı mutlaka kullanın.
Şu anda beni Distro'nun üzerindeki 1080p 30 kare saniye video çekebilen kamera üzerinden görüyorsunuz ve çift mikrofondan oluşan mikrofon kurulumundan da duyuyorsunuz arkadaşlar. Yanımda bir klima çalışmakta aslında ama ortam gürültüsünü engelleyip bunu karşı tarafa iletmiyor ve gördüğüm görüntü kalitesi de online toplantıları için bence yeterli.
Yapay zekanın gücünden bir şeyler üretirken faydalanıyoruz ama günlük kullanım koşullarında da bir takım avantajları var. Mesela karşısına geçiniz, gözünüzü ayırmadan çalışıyorsunuz ve gözünüzü ayırdınız. Bir süredir bakmadınız ekrana. Ekran parlaklığını kısıyor arkadaşlar. OLED'i korumak için aslında OLED Gear 2.0 sistemiyle beraber de gelmekte. Bu özelliği açmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve aynı zamanda diyelim ki siz işte bilgisayarın başındaydınız, bakıyordunuz, artık bakmıyorsunuz ve masanın başından ayrıldınız. Bu sefer hop sisteminizi kilitliyor. Yani oturumunuzu kapatıyor. Siz bir daha başına geçip Windows Hello ile beraber sisteminizi açabilirsiniz. Şifre kullanabilirsiniz. Tercihe bağlı. Hoparlör kurulumuna geldiğimizde 6 hoparlörle karşılaşıyoruz ve Harman Kardon imzası var aslında burada. Kendi testlerimden bahsedeyim. Karşısına geçip %100 ses açtığınızda etrafınızı dolduran Dolby Atmos ile beraber bir ses duyuyorsunuz. Çok çok hoş bir ses aslında. Bu incelikteki ve bu hafiflikteki bir makineden benim beklediğimin ötesinde bir ses. Daha iyi sese sahip yine Asus distüler var aslında. Zephyrus M16 mesela daha iyi bir sese sahiptir ama bunun kadar ince mi? Bunun kadar hafif mi? Hayır değil arkadaşlar. Dolayısıyla detaylı, çevresel, keyifli, alt tonlara da değinen anlaşılır bir ses duyuyorsunuz. Gelin beraber deneyelim. Let's go, Bataryasına ve kullanım süresine geldiğimizde içerisinde 78 watt saatlik bir batarya bulunmakta. 4 hücreli, aslında boyutu, ağırlığı düşünüldüğünde güzel bir batarya sığdırılmış içerisine. İşte havalimanlarında, uçaklarda mesela 90 watt sınırı vardır. 90 watt'a kadar zaten götürebiliyorsunuz ama bu boyutlar için dediğim gibi iyi. Sonrasında hızlı şarj destekli arkadaşlar. İsterseniz yine Asus'un yazılımı üzerinden batarya şarjını %80'e limitleyebiliyorsunuz. Yani batarya ömrünü daha iyi koruyabilmek adına isterseniz %100'e getirmesini sağlayabilirsiniz. İsterseniz hızlı şarjı açıp kapatabilirsiniz. Çünkü neden? Hızlı şarj destekli aslında adaptörüyle bunu sağlıyorsunuz. PD1 başka adaptörle de yine hızlı şarjdan beslenebilirsiniz aslında. Ve bu displeyle beraber yaptığım testlerde %50 ekran ışığıyla beraber klavye aydınlatmasını da kapadım. Ve dengeli bir güç profiliyle aslında bu displeyde ben rahatlıkla 6-8 saat arası kullanım süresi elde edebiliyorum realde. Kağıt üstü veriler var, real değerler var. Realde 6-8 saat arası demek günlük mesainizi rahatlıkla tamamlayabileceğiniz anlamına geliyor aslında.
Bahsettiğim kullanım süreleri benim video kurguladığım ağır yükteki kullanım süreleri aslında bir günümü özetliyor diyebiliriz. Günlük şeyler yapıldığında ise, yani sosyal medya ve mail takibi, YouTube'da bir şeyler izlemek gibi mesela, bu sefer kullanım süresini gerçek dünya şartlarında 10 saatin üzerine de çıkarabiliyorsunuz.
Kablosuz bağlantı tarafına geldiğimizde Wi-Fi 7 standardı bir modülle karşılaşıyoruz. 2x2 anten kurulumuyla beraber gelmekte. Bluetooth 5.4 de destekliyor yanı sıra. Ve yaptığım testler şöyleydi. Gigabit internet altyapım var. Bunu verebilecek bir router'ım var. 73 metrekarelik evde 3 duvar ardından aldığımızı şu anda görüyorsunuz. Sinyal gücü de gayet iyi aslında. Bu makinede kablosuz bağlantı yönünden hani endişelenmeniz gereken hiçbir şey yok. Bluetooth 5.4 ile beraber TVS kulaklıklarımı bağladım. Mouse bağladım. Ekstra klavye bağladım. Hiçbirisinde çoklu bağlantıda dahi problem çıkmadı. Videonun sonuna geldiğimizde Asus ZenBook S16 UM5606W model numarasıyla geçen incelik, hafiflik, taşınabilirlik odaklı bu dizüstü malzeme kalitesiyle gerçekten eşsiz bir makine. Seralüminyum. Okurken biraz zorlanıyorsunuz ama eşsiz bir makine olduğunu gerçekten değiştirmiyor. Bunun dışında tekrarlıyorum, yapay zeka kabiliyetleriyle ön plana çıkan hem online hem offline hem lokalde hem de bulutta yapay zekadan faydalanabileceğiniz, özellikle yerel olarak güç arıyorsanız, çeşitli database'lere veya sistemlere bağlı kalmadan bunu yapmak istiyorsanız, yani bu işlemciyle beraber bu taşınabilirlik, bu malzeme kalitesi, bu ekran, bu hoparlör seti, bu batarya süresi, bu Wi-Fi hızları, sadece orada şu öncelik sıralamasını yapmak lazım. Yani oyun performansı istiyorum ben maksimum düzeyde. Şimdi Asus'un oyuncu desteleri var zaten. Bu makine yapay zeka ile beraber donatılmış. Sonrasında herhangi bir bileşinde hiçbir şeyden, yani kaçınılmamış düzeyde üst segment donanım bileşenlerini bulunduran bir dizüstü. Böyle beklentileri için bu makine ZenBook S16 güzel makine. Videonun sonuna gelmiş olduk. Beğendiğiniz bir faydalı buldunuz mu? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Benim de imediğim, lakin sizin merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlardan sorun. Ben mutlaka cevaplıyor olacağım. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.